Kimi zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya hali. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta engelli bebeğin kürtajı konumuz olacak. Bu konuyu değerli bir konuğumuzla ele almaya çalışacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Profesör Doktor İsmail Karagöz hocamız bizlerle birlikte olacak program süresi boyunca. Anne karnındayken özürlü olacağı anlaşılan ya da İhtimal dahilinde olan bebeğin hayatı sonlandırılmalı mı? Bugünkü ana sorumuz bu. Tabii bu soruya farklı kesimlerden farklı cevaplar ve bu cevaplarla birlikte farklı ileri sürülen tezler ve iddialar da var. Engelli bebeğin kürtajı olmalı, evet olmalı diyenlerin iddia ve görüşlerindeki ileri sürdükleri ana ilkeler, maddeler deniyor ki ileride daha çok acı çekecek bu çocuk. Dolayısıyla çocuğun kendisi de acı çekmesin ve ileride de bizi suçlamasın anne babalar olarak. Dolayısıyla biz işi en başındayken halledelim. Çocuğun engelli olduğunu, olacağını öğrendiğimiz andan itibaren bu hayata son verelim, hayatı sonlandıralım diyenler var. Yine engelli bebek anne babasına, yakınlarına ve hatta topluma yük olacak. Ayrıca anne baba öldükten sonra engelli birey ya da engelli çocuk ne yapacak? Bu da ayrı bir soru. Dolayısıyla işte bu gibi sorunlar için de önceden bir tedbir alınmalı ve kürtaj yapılmalı diyenler var. İşi biraz daha ileri götürüp ülke ekonomisi engelliye harcayacağı parayı sağlıklı insanların refah seviyesini yükseltmek için kullansın. Dolayısıyla bu sebeple biz kürtajı savunuyoruz diyenler var. Bir de engelli bebeğin kürtajına karşı çıkanların tabii iddiaları, onların da tez ve görüşleri var. Her şeyden önce deniyor ki o bebeğin yaşamak isteyip istemediğini biz bilemeyiz. Dünyaya gelmediğine göre, kendisini ifade edemediğine göre, bu hayatta henüz daha olmadığına göre onun yaşam hakkına biz müdahale edemeyiz diyenler var kürtaja karşı çıkan görüşler arasında. Herkes bir şekilde hayatta var olmak ve bir şekilde hayat içerisinde yerini almak ister. İster engelli olsun, ister engelli olmasın, sağlıklı bir insan olsun. Yani nihayetinde yaşamak ister. Dolayısıyla sırf bu ilke gereği bile kürtaj olmamalı diyenler var. Engellilik ve hastalıklar sadece doğuştan ya da bebeklikte ortaya çıkmaz. Hadi engelli doğacağı anlaşılan bebeği kürtajla hayatını sonlandırdınız. Peki ya sonrasında engelli olanları ne yapacağız o zaman diye haklı olarak bu iddiayı ileri sürenler. Ve yine güçlü, kuvvetli, sağlıklı olanlar yaşasın, diğerleri ölsün mantığı o zaman bizi nereye götürecek? Bu bir despotluk değil midir? Bu başkaları adına hayata bir nizam verme çabası değil midir diyenler var. Bu yetki, böylesi bir otorite bir insan elinde olabilir mi ya da yasa da böyle bir şey olabilir mi tezini ileri süren ve bunda da hatta Hitler örneğini ileri sürenler var. Şimdi ben genel bir giriş yapayım ve sözü size öyle bırakayım dedim. Öncelikle kusura bakmayın, biraz geciktirdik sizi.
Yok, estağfurullah, söze girmenizi.
Ben konunun kürtaja evet olmalı diyenler boyutuyla ve hayır kürtaj olmamalı diyenler boyutuyla şöyle ana hatlarıyla bir konunun özetini yapmaya çalıştım değerli dinleyicilerimize. Evet, hoş geldiniz öncelikle değerli hocam. Profesör Doktor İsmail Karagöz de bugün engelli bebeğin kürtajı konusunu ele alacağız. Peki bunlar genel ileri sürülen ilkeler, tezler. Dinimiz bu konuda kürtaja nasıl bakıyor? Ana sorumuz bugün bu. Yaşamak ve ölmek bizim elimizde mi?
İnsan yeryüzünün halifesi olarak yaratılmış ve yaratılmışların da en muhterem olanı, en saygın olanı Kur'an-ı Kerim'de bu husus birçok ayet-i kerimde ifade ediliyor. Şimdi insan dediğimiz şey bir anne rahmine düşmeden Cenab-ı Hak kimin dünyaya insan olarak geleceğini biliyor. Anne rahmine düştükten sonra yani işte erkeğin spermiyle kadının yumurtası dönünüp rahme tutunduktan sonra artık insan oluşmaya başlıyor orada. Hı-hı. Dolayısıyla buna biz cenin diyoruz. Cenin anneden müstakil bir varlıktır. Annenin gıdalarıyla besliyor ama anne ayrı, cenin ayrı. Yani orada iki insan var. Dolayısıyla insanı yaratan da Hazreti Allah'tır. Kainatta düzenli Cenab-ı Hak böyle kurmuş. Hazreti Adem Aleyhisselam'ı su ve toprak karışımından yaratmış. Havva validemizi Adem Aleyhisselam'dan yaratmış. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı babasız olarak dünyaya getirmiş. Diğer insanlar da bir anne babadan meydana geliyor. Cenab-ı Hakk'ın kainatta koyduğu düzen, kural, kaide bu. Şimdi Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. Yani biz işe İslam açısından, din açısından baktığımızda ilk bakacağımız kitap Allah'ın kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Kur'an-ı Kerim'e baştan sona baktığımız zaman Yüce Allah kendi verdiği canı kendisinin dışında başka bir insanın almasını kesinlikle yasaklıyor. Şimdi insan karnında anne rahmindeki cenin insan mıdır değil midir? Cevap insandır. Şimdi geçmişte tabii bir hadis-i şerife dayanarak 4 ay olunca işte bir melek geliyor, ona ruh veriyor. Anne karnında çocuk canlanmış oluyor. Dolayısıyla 4 aya kadar olan zaman diliminde veya işte hamileliğin ilk yıllarında hamilelik sonlandırılabilir. Yani kürtaj yapılabilir. O çocuk aldırılabilir diyenler olmuş geçmişte. Ama bugün tıbbın verilerine göre artık anne rahmine alak olduktan sonra, anne rahmine düştükten sonra artık insan başlamıştır. Bir geçmişte söylenenlerin yani ruh verilmemiş bile olsa o insan değildir anlamına gelmiyor. Bir tek madde, bir istisnası hariç hiçbir engel o çocuğun hangi özürlü olursa olsun o çocuğun aldırılmasına, kürtajına dinimiz cevaz vermez, vermiyor. Ayet hadislere baktığımız zaman böyle. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda en yüksek Din İşleri Yüksek Kurulu var. O Din İşleri Yüksek Kurulu'nun da bu konudaki görüşü bu istikamettedir. O bir tek istisna da şudur. Yani ya çocuk yaşayacak ya anne yaşayacaksa ikisinden birisi hayati tehlikeyi taşıyorsa, yani çocuk alınmadığı zaman, kürtaj yapılmadığı zaman annenin ölme riski varsa, yani çocuğun anneyi zehirleme gibi bir durum söz konusu ise ancak bu takdirde kürtaj caizdir. Hamileliğin sonlandırılması caizdir. Onun dışında efendim bu spastik engelli olacak, işte Down sendromlu olacak veya başka bir engelli olacak gerekçesiyle anne rahmindeki çocuğun aldırılması, kürtaj kesinlikle caiz değildir. Şimdi o sizin saydığınız işte topluma yük oluyor, anne babasına yük oluyor. Çocuğun kendisi acı çekiyor. Neden biliyorsunuz acı çekeceğini?
Daha bir çocuk dünyaya gelmedi, yaşamadı, var olmadı.
Sultan Hanım, benim biliyorsunuz geçmişte de sizinle programlar yaptık. Benim engellilerle ilgili bir kitabım var. Çok da yazı yazdım. Konferanslara da verdim sağda solda. Şimdi size iki tane birisi kendim hayatımdan, bir de bir il müftüsünün verdiği örnekten konuya devam etmek istiyorum.
Buyurun.
Benim büyük kızım hamile oldu. Gittiler doktora, dediler ki bu çocuk Down sendromlu doğacak. Geldi kızım, boynumu kucakladı, ağladı, sıkladı. Şimdi ne yapacağız? Dedi ki Allah'ın verdiğine razı olacağız. Yani bir, bu çocuğun doktor Down sendromlu doğacak dedi diye Down sendromlu doğacağının garantisi yok. Öyle bir şey yok. Yani doktor öyle dediği halde sağlıklı doğabilir. Yani anne rahminde çocuğun şekillenmesini, aklını, boyunu, gözünün rengini veren Hazreti Allah'tır. Yani o da annenin bir müdahalesi yok diye, insanların hiç müdahalesi yok. Tamamen Allah'ın iradesiyle orada olup bitiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de örneği var. Zekeriya Aleyhisselam yaşlı bir insan, hanımı da yaşlı ve hanımı kısır, yani çocuk yapamıyor. Yani 100 yaşına yaklaşmışlar. Yani artık biyolojik olarak o kadının çocuk yapması mümkün değil. Ama Hazreti Zekeriya Aleyhisselam bir çocuk istiyor. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz Hazreti Zekeriya'nın hanımını ıslah ettik, düzelttik ve ona Yahya'yı lütfettik diyor. Şimdi bak, yani çocuğu doğmayan bir kadından çocuk doğuyor ve yaşlı bir insanın normalde artık çocuğu olmaması lazım, çocuk oluyor. Yani Cenab-ı Hak isterse bunu olur. Neticede biz amyo testi yaptırmak istediler. Bu test şu, iğneyle çocuğun bulunduğu o rahme girip su alıyorlar oradan, test ediyor. Zaten iğneyle oraya girildikten sonra
zaten o da başlı başına
zaten bir risk. Çocuk özürlü olmayacaksa da ondan sonra özürlü oluyor. Şimdi dolayısıyla biz hayır, Cenab-ı Hak'tan gelene biz razıyız dedik. Şimdi çocuk böyle hem fiziken hem zeka olarak, yani doğum sendromu doğmadı. Fiziki olarak da çok güzel, zeka olarak da çok güzel. Şimdi biz hekimlere bir şey demiyoruz. Hekim yani bilgisine göre, zahirdeki gördüğüne göre hareket ediyor. Ama onun dediğinin %100 doğru olması diye de mümkün değildir. Aksi onlar diyor ne var? Ben bak kendi başkalarından değil, kendi kızımın hayatından söylüyorum. Dolayısıyla eğer biz doktorun dediğine baksaydık, canım ne olacak, daha ruh verilmedi, bir şey yapmadı, işte 15 günlük, 1 aylık, 2 aylık diye alsaydık o çocuk ölmüş olacaktı yani. Biz katil olacaktık yani. Öyle değil mi? Bu bir. İkincisi, bir örnek daha vereyim. Bir ilim müftümüz, ben ondan önce bir şey anlatayım. Sizin bir radyo programınızda bize telefonla bir hanımefendi bağlanmıştı. Demişti ki, efendim ben işte çocuğun birini kürtaj yaptırdım, aldırdım. Allah da bir daha çocuk vermedi. Şimdi çocuğu olmuyor demiş ve ağlamıştı. Yani anne adaylarına sesleniyorum, sakın böyle yapmayın demişti. Bu konuları konuştuğumuz bir il müftüsüne ben böyle benzeri örnekler anlatmıştım. Diyanet dergisinde özürlü çocuklar aldırılabilir mi diye bir makale yazmıştım ben. Bir üniversite mezunu hanımefendi benim e-mailime bir yazı göndermiş. Diyor ki, hocam size teşekkür ediyorum. Biz bu yazıyı Diyanet'ten çoktandır bekliyorduk. Dedi ki, ben üniversite mezunuyum. Diyor ki, ben üniversite mezunuyum. Hamile kaldım. Çocuğumun özürlü doğacağı söylendiler. Aldırmam gerektiğini söylediler. Gönlüm razı olmadı. Vicdanım el vermedi. Aldırmadım. Çocuğum dedi, nur topu gibi doğdu. Hiçbir engeli yok. Sağlıklı doğdu dedi. Benim konumumda olan kişilerle bir site kurduk. Herkes çocuğun fotoğrafını koydu. İşte benim çocuğum özürlü doğacaktı denmişti ama özürlü olmadı. Bak böyle nur topu gibi dedi.
Buna dair çok örnek de var şüphesiz ki. Konuya girerken de dediğim gibi, hani özürlü olacağı anlaşılan ya da ihtimal dahilinde olan şey, diyoruz. Yani bu bir istatistiki verilerden yola çıkarılarak varılan bir sonuç da olabilir ama şu da olabilir. Yani gerçekten çocuk engelli de doğabilir.
Ha şimdi şunu söyleyeyim. Tabii doğru. Bir örnek daha vereyim, öbür şeyine kısmına girelim. Yani %100 engelli olacağı bilinene girelim. Şimdi bir ilimizde bir hanımefendi, yani bir beyefendi, bir aile kürtaj yaptırmak üzere cuma günü, cuma namazından önce şeye yatırıyor hastaneye hanımını. İlim müftüsü de bu konuyu konuşuyor ve benim verdiğim örneklerden örnek veriyor. Adam hocanın vaazını, müftünün vaazını dinleyince öğleden sonra, cumadan sonra gidiyor. Hastaneden hanımını çıkartıyor. Kürtaj yapmaktan vazgeçiyor. Ondan sonra da bilahare o çocuk sağlıklı olarak doğuyor. Diyelim ki,
peki diğer örneklere diğer, o zaman eser arasından sonra tamam, geçelim müsaadenizle. Bir eser arası verelim Barış Manço'dan. Nenli Bebek diyecek. Güzel eserin ardından sohbetimize devam edeceğiz.
Atlı dayım ya. ateşiye dayandı. Yavrum uykudan uyandı. Bebek beni eleyledi. Yaktı, yıktı, küreyledi.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programında birlikteliğimiz devam ediyor. Bu hafta anne karnındayken özürlü olacağı anlaşılan ya da bu ihtimal dile getirilen, bu ihtimalin olacağı söylenen bir durumda, söylenildiği bir durumda anne ve baba adayları kürtajı düşünüyorlar ya da doktorların böyle bir tavsiyesi, uzmanların böyle bir tavsiyesi oluyor. Bu durumda anne baba hakikaten büyük bir çıkmaz içinde. Ne yapmalıyım? Böyle bir çocuk dünyaya gelirse bu yükün altından kalkabilir miyim, ona bakabilir miyim, çocuğum çok acı çeker mi, çok ağır engelli mi olur, birden fazla engele mi sahip olur, çocuğum acı çeker mi, ben nasıl bu yükü kaldırırım gibi boyutları ve bir de tabii mutlaka işin olmazsa olmaz olan boyutu, dinimiz bu konuda ne diyor, evet. İslam dini kürtaja nasıl evet. bakıyor. Buna dair siz farklı örneklerden bahsettiniz eser öncesinde, eser arasından önce. Bir de gerçekten çocuk engelli olarak da dünyaya gelebilir. Yani böylesi bir durumda da o zaman anne baba o pişmanlığı yaşarsa hani iş değişir mi diyeceğim. Yani bunu da soracağım. Evet. Çünkü dinleyicilerimizin evet. de böyle bir ortak sorusu şimdi, muhakkak olacak.
Şimdi şunu bilmemiz lazım. Yani çocuk engelli doğacak denildiğinde bunu hangi uzman hekim, doktor söylerse söylesin. Bir defa o çocuğun %100 yani o bilginin %100 doğru olduğu ve kesin olarak engelli doğacağı diye bir şey yok. Önceden bunu bilmemiz lazım. Yani bunun örnekleri var. Önceden söyleyeyim. İki, diyelim ki hekimler, işin yetkilileri %100, 99 değil, %100, %99 değil, %100 bu çocuk engelli doğacak dediler. Şimdi o çocuğu aldırabilir miyiz? Kesinlikle aldıramayız. Niçin? Çünkü Allah'ın verdiği bir canı bizim alma yetkimiz yok. Bizim bir insanı öldürme yetkimiz yok. Şimdi insanı biz anne karnındaki insan, anne rahmindeki insan ve dünyadaki insan diye ikiye ayırabiliriz. Şimdi bir çocuğumuz dünyaya geldi. Sağlıklı oldu. Diyelim ki 6 aylıkken, biz 1 yaşındayken engelli oldu. Hı hı. Hakikaten de topluma yük oldu.
O mantıkla kürtaj, düşünürsek
kürtaj eğer. Yapısın denilenlerin mantığıyla. Ailesine yük oldu. Peki biz bunu, ya çocuk acı çekiyor. Biz bakmakta sıkıntı çekiyoruz. Şu kadar masraf çekiyoruz. Eve bağlandık, kaldık. Yani bunu öldürebilir miyiz?
Aslında en öldürebilir başta mi? Anne baba karşı çıkar buna, değil mi?
Öldürebilir misiniz? Kim öldürebilir? Yani bırakın dindar bir insanı. Ancak aklı melekesini yitirmiş ve canavarlaşmış, şeytanlaşmış insanlar yapabilir. Hani çocuğunu o yana bu yana atanlar gibi. Dolayısıyla anne karnında özürlü olacağı %100 bilinse dahi bizim onu aldırma, kürtaj yaptırma, o çocuğun, o cininin hayatına son verme hakkımız ve yetkimiz yok. Dinen de yok. Çünkü Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. Büyük günahtır, haramdır. Kur'an-ı Kerim'de ve izel mev'udetü su'ilet bi'iyyi zembin kutilet. Kıyamet gününde o çocuklardan insanlar sorulacak hangi gerekçeyle öldürüldü diye. Şimdi Arap toplumunda, yani Peygamberimizin ilk muhatabı olan müşrik Araplarda doğan çocukları birkaç gerekçeyle, bir, ya bunlar köleleşirse, köle olursa, iki, bunlara fuhuş yaptırılırsa, üç, işte evlenemez, ayak altına düşerse gibi gerekçelerle doğan çocuklarını götürüp diri diri toprağa gömüyorlardı. Kur'an bunu lanetliyor, şiddetle yasak ediyor. Yani o çocuğun ne kabahati var? Şimdi dolayısıyla yani bu engellilik de göreceli bir şey. Yani siz engelliliği illa fiziksel engelli olarak da düşünmeyin. Yani ne kadar fiziksel engelli olmayan insanlar var ama zihinsel engelli var. Yani bu zihinsel engelli mecazi anlamda söylüyorum. Kimsenin işine yaramıyor. Yani herkese zararlı oluyor. Topluma zararlı oluyor. Ailesine bakmıyor. Dolayısıyla İslam dini ayet ve hadislerde Rabbimiz ve Peygamberimizin beyanına göre anne karnında çocuk İşte rahme düştüğü andan itibaren anne sağlığı, annenin ölüm riski hariç
buna, tek istisna bu.
Tek istisna bu. Hı hı. Anne çocuğu aldırmadığımız zaman anne ölecekse, annenin hayati fonksiyonlarının bir kısmı kaybolacaksa, o takdirde iki can gitmesin diye diğer çocuk aldırması caiz. Bunda ittifak var. Bunun dışında şu anda Din İşleri Yüksek Kurulu'nun ve İslam dünyasındaki diğer fetva kurullarının, yani Suudi Arabistan'da, Yemen'de, Sudan'da, Mısır'da, diğer İslam ülkelerindeki bu fetva heyetlerinin de görüşleri bu istikamettedir. Aslında Hristiyanlıkta ve Yahudilikte de özürlü doğacağı bilinse bile kürtaj yapmak dinen caiz değildir. Hı hı. Yani bu çocuk topluma yük olacak diye biz kimseyi öldüremeyiz.
O zaman başka tedbirler alınacak değil mi? Yani
şimdi şu,
hani yük olmaması için nasıl bir düzen, nasıl bir sosyal devlet anlayışı geliştirilebilir, ne gibi ekonomik yardımlar yapılır? Yani bunlar üzerinde kafa yormak gerekiyor.
Tabii. Yani bunu aldıralım yerine mesela akraba evliliğini siz önleyebilirsiniz. Hı. Bir defa engelli doğma riski oluyor o zaman. Engelli doğma riski olmasa bile zeka yönünden IQ'su düşüyor. Onun için bunlara tedbir alırsınız. Yani bu evliliklere tedbir. İkincisi, hamilelik döneminde, yani bir kadın hamile kaldığı andan itibaren çocuğa zarar verebilecek şeylerden sakınması lazım. Diyelim ki sigara içmemesi lazım, sigara içilen ortamda bulunmaması lazım, radyasyondan uzak durması lazım, alkol almaması lazım, uyuşturucu almaması lazım vesaire. Bir de doğum süresine kadar doktor kontrolünde olması lazım. Yani çocuğun engelli olmaması için, özürlü olmaması için gereken tedbirleri alması lazım. Bir de Sultan Hanım, bunun dışında, yani özürlüğün dışında bir de hiç özürlü olacağı olmayacağına bakılmaksızın, yani çiftin iki çocuğu var, üçüncüyü istemiyorlar. İstem dışı hamile kalmış gibi aldırıyorlar. Bu da asla caiz değil. O zaman o hamile kalmamanın önlemlerini alacak, yöntemlerini alacak. Şimdi bazıları diyorlar ki efendim, bir adam, bir insan, bir kadın, bir erkek dünyaya gelecekse, Allah onu murad ettiyse, siz ne yapsanız o gelir. Böyle düşünmek doğru değil. Niye düşünmek doğru değil? Evet, Allah'ın istediği olur ama Allah insanlara da bir irade vermiş. Şimdi Allah beni zorla evlendirmez. Değil mi? Yani evlenmem için benim kendi irademi kullanmam lazım. Şimdi çocuk yaparken de böyle. Dolayısıyla insan iradesi devre dışı bırakılamaz. Bu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine de aykırı bir şeydir. Dolayısıyla insanlar isterse hamile kalıyorlar. Ama Allah hamile kalmalarını istemezse engel olabilir. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye gücü yeter. Şimdi dolayısıyla yani insanın iradesi burada geçerlidir. Allah ona izin veriyor. Dolayısıyla insanlar hamile kalmayı önleyebilirler. Bunun şeyine bakılır, çaresine bakılır. Ama bir şekilde hamile kaldıysa, efendim sizin ister 3 çocuğunuz, 5 çocuğunuz olsun, ister doğacak engelli olsun, engelli
çok
olmasın.
Çok ağır engelli olsun ya da birkaç engelli efendim, bir arada işte olsun bir ya da %100 engelli kesin
evet,
olsun. Yani işte durum değişmiyor.
Değişmiyor. Bir gözü görmeyecek, kulağı duymayacak, elini birisi olmayacak, ayağını birisi olmayacak. Yani bu çocuk dünyaya gelip de ne yapacak? Öldürelim gitsin diyemeyiz.
Peki bir de ileri sürülen tezlerden biri şu. Aslında siz de girişte kısaca değindiniz ona. O diyor bir can değil, hissetmiyor zaten. O bir et parçası. O bir pıhtı, o bir cenin şeklinde, hani kavramın adı değiştiğinde insanın olaya bakışı ve algısı değişiyor gibi düşünülerek galiba Bu gibi açıklamalar da yapılıyor. Yani şimdi, orada ne o bir bebek, hatta burada engelli bebeğin kürtajı derken bile o bebek ifadesinin bile üstü çiziliyor. Hayır, o bir bebek değil, o bir cenin, o bir et parçası. Henüz daha ruhu yok, henüz daha canı yok. Acı hissetmeyecek. Dolayısıyla kürtaj olmasında herhangi bir beis yoktur.
Kesinlikle
şeklinde
doğru,
bir
kesinlikle doğru
algı
değil.
Da oluşturuluyor.
Kesinlikle doğru. Şimdi narkoz veriyorlar, adamı makasla böyle kesip parçalasanız haber olmuyor. Yani bir defa canı yok diye bir şey yok. Canı yok da nasıl büyüyor? Öyle bir şey yok. Yani döllenme gerçekleştiği andan itibaren artık o cenindir. Bir insan olarak hakları vardır. Ve biz o cenini sonlandıramayız. Çünkü insanın nüvesi başlamıştır. Henüz işte gözü, kulağı, eli, ayağı oluşmamış olsa bile.
Bugün okumuştum. 22. günde kalp atımı başlıyormuş. Yani işte bakın,
yani bak, 22. günde de hissedebiliyorlar. Belki ilerideki bundan 10 sene sonra, 30 sene sonra 2 günlükken de hissedecekler. Evet. Ben bir hadis okumak
Hocam,
istiyorum.
Çok kısa, vaktimiz çok az kaldı. Hemen kısaca toparlayalım. Buyurun.
Şimdi Peygamberimiz zamanında iki kadın kavga ediyor. Kadın birisi hamile, bir kadın diğer kadına taş atıyor. Bunun sonucunda da hadiste bak. Remet ihdahuma el-ukhra, iki kadından birisi diğerine taş attı. Fetarahat ceninehu. Siz cenin dediniz ya, hani daha çocuk diye. Cenini düşürdü. Bak daha demek ki belki 20 günlük, 15 günlük hadiste cenin diye geçiyor. Bebek diye geçmiyor. Fekada fihi en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi urreti abdin ev emet. Yani taş atıp da diğerinin ceninini hamilenin düşük yapmasına sebep olan kadına hurre cezası verdi. Hurre cezası normal insanın kasten bir insanı öldürürseniz onun cezası İslam hukukunda ölümdür. Kazaen öldürürseniz onun cezası diyettir. Diyeti Peygamberimiz 100 deve olarak belirlemiştir. Bu şekilde bir cenini düşürürseniz bu ceninin...
Demek ki basit bir şey değil, büyük bir ceza.
%20'si. Yani 5 deve. Yani dolayısıyla o cenin olsa bile bu hadisler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Yani tam insanın bütün uzuvları oluşmadığı diye sebep olduğu için %20, yani 5 deve ceza vermesi gerekiyor. Şimdi doktor da aynı cezaya çarptırılması lazım. Eğer karı koca anlaşmadılarsa, dedim ki kocasından habersiz bir kadın düşük yaparsa, onun da bu cezayı vermesi lazım.
Evet.
Yani şunu demek istiyorum. İslam hukukunda, bunun bir de cezası var. Onu demek istiyorum. Bu da yasak olduğunun, dinen caiz olmadığının, yani cenin de olsa, 3 günlük, 5 günlük de olsa, engelli doğucu da %100 bilinse bile yine o çocuğun hayatına sonluluğu.
Yani işin özeti şu: anne karnına düştüğü, rahmine düştüğü andan itibaren hayat başlamıştır.
Evet,
çok teşekkür ediyorum hocam katılımlarınız için. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta engelli bebeğin kürtajı konusundan bahsettik. Haftaya yine sizlerle birlikte olma ümidiyle Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Dünya Hali.